Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. Kureyş suresinin 1 ila 4. ayetlerinin tilavetini İranlı Kur'an-ı Kerim karilerinden Üstad Kerim Mensuri'den dinleyelim.
Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء فليعبدوا رب هذا البيت لإيلاف قريش إيلافهم رحلة فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق الله العلي.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Hiç değilse kendilerini Kureyş'i bir araya getirip anlaştırdığı, yaz ve kış yolculuğunda onları güvenliğe kavuşturduğu ya da başkalarıyla ısındırıp yakınlaştırdığı için şu ev, Kabe'nin Rabbine kulluk etsinler. Ki o kendilerini açlıktan kurtarıp doyuran ve onları korkudan güvenliğe kavuşturandır.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında, orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca sabah yayınlarımızı İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Yüce İslam Peygamberi ve Mutahhar Ehl-i Beytine selam ve salavatla Tahran'dan hepinize hayırlı akşamlar diliyorum kıymetli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi takvimle 8 Azer 1404, Hicri Kameri takvimle 8 Cemazilahir 1447 ve Miladi takvimle 29 Kasım 2025 Cumartesi. Kıymetli dinleyiciler, sizler için akşam haberleri ve günün siyasi yorumunu aktardıktan sonra Yahya Sinvar Podcast'i, İman Nuru, Düzenli Hayat ve Kalıcı Itır adlı programlarımızı dinleyeceksiniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kıymetli dinleyiciler, ben Susan Kolipur. Bu akşamki haberleri ve günün siyasi yorumunu sizlere aktaracağım. Önce önemli haberlerin başlıklarıyla başlıyorum. Komutan Hatemi, yabancılar bölgeden ayrılmalıdır dedi. Amiral Şehram İrani, dost ve komşu ülkelere hizmet vermeye hazırız diye söyledi. İran Dışişleri Bakanı Yardımcısı, Tahran Polonya ile kapsamlı ilişkilerin geliştirilmesini istiyor dedi. İran, Siyonist rejimin Suriye'nin güneyine saldırısını kınadı. Ve Arap Birliği, Siyonistlerin Suriye saldırısı uluslararası hukukun açık ihlalidir diye bildirdi. Şimdi haberler. İran İslam Cumhuriyeti Ordusu Genel Komutanı, İran'ın stratejik Hürmüz Boğazı'nda güvenliğin asli koruyucusu olduğunu vurgulayarak, yabancı ülkelerin bölgeden çıkması gerektiğini söyledi. Pars Today'in haberine göre İran ordusu genel komutanı Tümgeneral Emir Hatemi, cumartesi günü Kürdistan Deniz Üssü'nün açılışı ve Sehen Destroyer'inin Deniz Kuvvetleri Filosu'na katılımı töreni sırasında gazetecileri yaptığı açıklamada yabancı ülkelere hitaben, bu bölgeye ait olmayan ve hiçbir zaman burada bulunmamış olanlar bölgeden ayrılmalıdır. Biz ve bölge halkları burada olduk, yaşadık ve yaşamaya devam edeceğiz dedi. Hatemi, stratejik ve önemli Hürmüz Boğazı'nda barış ve güvenliğin önemine dikkat çekerek, İran'ı bu güvenliğin asli koruyucusu olarak tanımladı ve kim bölgenin güvenliğini tehdit ederse kesin yanıtımızla karşılaşacaktır uyarısında bulundu. İran ordusu genel komutanı ayrıca düşmanların söylemlerine değinerek, düşmanın işi düşmanlıktır, bu nedenle açıklamaları ve iddiaları bir değer taşımamaktadır. Önemli olan barış, istikrar ve güvenliğin bölgede varılmasıdır ifadelerini kullandı. İran İslam Cumhuriyeti Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı, dost ve komşu ülkelere hizmet vermeye hazır olduklarını açıkladı. Amiral Şehram İrani, bugün Kürdistan Deniz Üssü'nün açılışı ve Sehen Destroyer'inin İran Deniz Kuvvetleri Filosu'na katılım töreninde yaptığı konuşmada, bu kuvvetin İran İslam Cumhuriyeti'nin barış ve dostluk politikası çerçevesinde dost ve komşu ülkelerin gemilerine de hizmet sunmaya hazır olduğunu vurguladı. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Doğu Avrupa ve Akdeniz Genel Müdürü, Polonya Parlamentosu Dışişleri Komisyonu Başkanı ile gerçekleştirdiği görüşmede iki ülke arasında siyasi, ekonomik ve parlamenter işbirliğinin geliştirilmesini vurguladı. Mahmut Heyderi, cumartesi günü Varşova'da Pavel Koval ile yaptığı görüşmede İran ile Polonya arasındaki tarihi ilişkilere dikkat çekerek, bu ilişkilerin İran halkı arasında Polonya'ya yönelik olumlu bir imajın oluşmasına zemin hazırladığını belirtti. Mahmut Heyderi, ortak anlayış ve uzlaşıya ulaşmak için yakın etkileşim ve diyaloğun önemine işaret ederek, İran'ın özellikle parlamenter işbirliği alanında olmak üzere tüm düzeylerde Polonya ile ilişkileri geliştirmeye hazır olduğunu vurguladı. Pavel Koval ise Polonya halkının İran'a yönelik olumlu bakışının İkinci Dünya Savaşı sırasında Polonyalı mültecilere gösterilen eşsiz misafirperverlikten kaynaklandığını ifade ederek, İran tarafıyla diyalog ve istişarelerin sürdürülmesine yönelik her türlü etkileşime açık olduklarını söyledi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Siyonist rejimin Suriye'nin güneyine yönelik saldırısını ve Suriyeli sivillerin katledilmesini kınadı. Pars Today'in İrna'ya dayandırdığı habere göre, İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, Siyonist rejimin Beit Cin bölgesine kara ve hava saldırısı düzenleyerek çok sayıda Suriyeli vatandaşı öldürmesini kınadı. İsmail Bekai, bölge halklarının egemenlik ve toprak bütünlüğünü savunma hakkının doğal ve vazgeçilmez olduğunu vurgulayarak, Suriyeli gençlerin Siyonist askerlere karşı direnişini saldırganlığa verilen meşru ve doğal bir yanıt olarak nitelendirdi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ayrıca Siyonist rejimin uluslararası hukuku sürekli ihlal etmesine ve işlediği suçların artmasına dikkat çekerek, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin bu saldırılar karşısındaki hareketsizliğini üzücü olarak değerlendirdi ve bunun dünya barışı ile istikrarı için tehlikeli sonuçlar doğurabileceği konusunda uyarıda bulundu. Arap Birliği, Siyonist rejimin Suriye'ye yönelik son saldırısını şiddetle kınayarak, bunun uluslararası hukukun ve 1974 Ateşkes Anlaşması'nın açık ihlali olduğunu bildirdi. Pars Today'in İrna'ya dayandırdığı habere göre, Arap Birliği Cuma günü yayımladığı bildirdi, Siyonist güçlerin Şam kırsalındaki Beit Cin kasabasına yönelik saldırısının 13 sivilin şehit olmasına ve 25 kişinin yaralanmasına yol açtığını belirterek, bunun ciddi bir uluslararası hukuk ihlali olduğunu vurguladı. Okaz gazetesine göre Arap Birliği Sekreterliği, Siyonist rejimin Suriye sınır bölgelerine yönelik devam eden saldırı ve ihlallerine dikkat çekerek bu sürecin durdurulması için özellikle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi başta olmak üzere uluslararası toplumun acil harekete geçmesi çağrısında bulundu. Arap Birliği ayrıca gerilimi artıran politikaların sona erdirilmesi ve 8 Aralık 2024 tarihinden sonra İşgalasındaki topraklardan derhal geri çekilmenin zorunluluğunu vurguladı. Siyonist rejim ateşkesi ihlal ederek bir kez daha Lübnan'a saldırı düzenledi. Siyonist rejim cumartesi günü Lübnan'ın güneyindeki Hadassah bölgesine insansız hava aracıyla saldırı gerçekleştirerek ateşkes anlaşmasını ihlal etti ve bu ülkenin egemenliğine tecavüzde bulundu. Habere göre bu rejim imzalanan ateşkesten bu yana sürekli olarak anlaşmayı ihlal etmektedir. Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun, İsrail saldırılarının durdurulması için uluslararası toplumun baskı yapmasını talep etti. Lübnan parlamentosundaki Hizbullah milletvekili direniş güçlerinin hiçbir koşulda ülkenin düşmana teslim olmasına izin vermeyeceğini belirterek, Lübnan topraklarını ve halkını korumak için direnişin devam edeceğini vurguladı. Hizbullah'ın direnişe sadakat grubundan milletvekili Hasan Fatlallah cumartesi günü yaptığı açıklamada, "Biz savaş peşinde değiliz ve onu istemiyoruz. Ancak düşman karşısında teslimiyeti de kabul etmiyoruz," dedi. Fatlallah, Lübnan'ın hiçbir plan, girişim veya başlık altında teslim olmasına izin vermeyeceklerini ifade etti. Öte yandan, Hizbullah Genel Sekreteri Şeyh Naim Kasım cuma günü yaptığı açıklamada ateşkesi, direniş, Hizbullah, halk ve Lübnan için bir zafer günü olarak nitelendirdi. Kasım, "Biz Siyonist düşmanın hedeflerine ulaşmasını engellemeyi başardık," dedi. Genel Sekreter ayrıca, "Şehitlerimizin kanından, topraklarımıza bağlılığımızdan, asil ailelerimizden ve vatanseverliğimizden güç alıyoruz ifadelerini kullandı. Filistin İslami Cihat Hareketi'nin askeri kanadı Kudüs Seriyeleri yayımladığı ayrı açıklamalarda, bu hareketin savaşçılarının Batı Şeria'nın Cenin ve Tubas vilayetlerinde işgalci askerlerle şiddetli çatışmalara girdiğini ve Siyonist güçlerin çeşitli bölgelere düzenlediği baskınların geniş çaplı direnişle karşılandığını duyurdu. Seraya el-Kudüs'e bağlı Tubas taburu, Siyonist rejimin piyade birliklerinden bir grupla El-Tiyaser hattında çatışmaya girerek, bölgeye saldırmak isteyen düşman güçlerine karşı yol güzergahına yerleştirilen birkaç bombayı patlattı. Kudüs seriyelerine bağlı Cenin vilayetindeki Es-Sileil Harisiye taburu da işgalci askerlerle birkaç operasyonda çatıştı ve araçlar ile askerlerin güzergahına yerleştirilen bombaları patlatarak onlara zarar verdi. Ayrıca Es-Sileil Harisiye bölgesinde direnişçiler tarafından gerçekleştirilen diğer operasyonlar arasında El-Ziyud hattında askeri araçların güzergahına yerleştirilen tufan bombalarının patlatılması, El-Bir hattında Nemr zırhlı aracının güzergahına yerleştirilen secil bombasının patlatılması ve İsrail askerlerinin güzergahına yerleştirilen başka tufan bombalarının patlatılması yer aldı. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin devletinin kurulmasının Filistinlilerin en büyük hakkı olduğunu belirterek, Gazze şeridinde ateşkesin güçlendirilmesi, sivillerin güvenliğinin sağlanması ve insani yardımların bölgeye ulaştırılmasının önemini vurguladı. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma günü Katolik dünyasının lideri Papa Leo ile ortak toplantının ardından Siyonist rejimin sivil bölgeleri, kiliseleri ve camileri bombalamasına dikkat çekerek, insanlık Filistin halkına borçludur ve Filistinlerin halklarının iadesi için, affedersiniz, Filistinlerin haklarının iadesi için adalet sağlanmalıdır dedi. Erdoğan ayrıca Filistin meselesinin bölgedeki barışa ulaşmanın en temel unsuru olduğunu vurgulayarak, iki yıl geçmesine rağmen saldırıların hala devam ettiği acı gerçeğe işaret etti. Cumhurbaşkanı bu saldırılarda çoğu kadın ve çocuk olmaz üzere Gazze halkından 70 binden fazla kişinin şehit olduğunu da sözlerine ekledi. Ve Hong Kong'da bir apartman kompleksinde çıkan büyük yangında yaşamını yitirenlerin sayısı 128'e ulaştı. Hong Kong'daki Wang Fu Court adlı konut kompleksinde meydana gelen ölümcül yangında ölü sayısı 128'e yükseldi. Hong Kong Güvenlik Bakanı Chris Tang, düzenlenen basın toplantısında yaklaşık 200 kişinin hala kayıp olduğunu ve daha fazla cesedin bulunmasından endişe edildiğini açıkladı. Çarşamba günü başlayıp Cuma gününe kadar süren yangında bir inşaat şirketi tarafından kurulduğu belirtilen ve ağlarla kaplanan bambu iskeleler alev aldı. Şimdiye kadar iskele taşeronları, bir mühendislik danışmanlık şirketinin yöneticileri ve yeniden inşa projesini denetleyen proje müdürleri dahil olmak üzere 8 kişi gözaltına alındı. Kıymetli dinleyicilerimiz, akşam haberlerini dinlediniz. Saygıdeğer dinleyiciler, bu akşamki siyasi yorumumuz Tel Aviv geri dönüşü olmayan bir noktada, uzmanların kitlesel göçü başlığı altında. İbranice yayın yapan bir ekonomi gazetesi, mühendisler, doktorlar ve elitlerin İsrail'den kitlesel göçünün ekonomik altyapının çöküşü ve devletin varlığının tehdit edilmesi konusunda ciddi uyarılara yol açtığını bildirdi. İsrail'in Kalkalist gazetesi bu rejimden yeni göç dalgasının eşi benzeri görülmemiş şekilde genişlediğini yazdı. Pars Sudey'in Fas'a dayandırdığı habere göre Tel Aviv Üniversitesi'nden 3 seçkin akademisyen olan Profesör Eti Atter, Profesör Nitay Bergman ve Doron Zamir tarafından yapılan araştırmaya göre Ocak 2023 ile Eylül 2024 tarihleri arasında yaklaşık 90 bin İsrailli işgal altındaki toprakları terk etti. Bu rakam 2023 yılında 50 bin ve 2024 Eylül'üne kadar 40 bin kişiyi kapsıyor. Yıllarca süren görece istikrarlı göç dengesi sonrasında bu durum ekonomik ve sosyal denge kaybına işaret ediyor. Araştırmacılara göre yeni göçmenler çoğunlukla yüksek gelir grubundan, gençlerden ve doktorlar, mühendisler ile bilim ve teknoloji alanında yüksek becerileri sahip uzmanlardan oluşuyor. Bu süreç, uzman iş gücünün azalmasının yanı sıra İsrail hükümeti için yaklaşık 1,5 milyar şekel, yani 395 milyon dolar vergi gelirinin kaybına neden oldu. Doktor ve mühendislerin artan göçü, sağlık sistemi ve inovasyon için doğrudan tehdit. Rapora göre Ocak 2023 tarihinden bu yana 875 İsrailli doktor ülkeyi terk etti ve geri dönenler hesaba katıldığında net kayıp 481 doktor olarak kaydedildi. Araştırmacılar bu durumun İsrail sağlık sistemine doğrudan darbe vurduğunu belirtiyor. Ayrıca bu dönemde İsrail 19 bin üniversite mezunu, 6600 bilim ve mühendislik uzmanı, 633 doktora sahibi ve 3000'den fazla mühendisi kaybetti. Geri dönüşler hesaba katıldığında net kayıp 2330 mühendis ve 2204 araştırmacı olarak raporlandı. Bu kitlesel göç İsrail için ciddi bir tehdit olarak değerlendiriliyor. Genç ve orta yaşlıların göçü uzun vadeli stratejik risk. Kalkaliste göre göçmenlerin %75'inden fazlası 40 yaş altı. Ancak 40 yaş üstü kişilerin de giderek artan şekilde ülkeyi terk etmesi endişe verici bir eğilim olarak görülüyor. Araştırmacılar bunun bir tür dönüşüm olduğunu ve birikmiş deneyim ile uzmanlıkların kaybına yol açtığını, bunların yerine konmasının zor olduğunu ifade ediyor. Raporda bu durum İsrail ekonomisi için stratejik bir tehdit olarak tanımlanıyor. Zira geniş çaplı göç olmasa bile doktorlar, mühendisler ve bilim insanları gibi kritik grupların yoğun şekilde ayrılması, üretkenlik ve inovasyonda bir düşüş döngüsü yaratabilir ki bundan geri dönüş zor veya imkansız olabilir. Kıymetli dinleyiciler, akşam siyasi yorumumuzu dinlediniz.
İran Radyo Podcast. Mescid-i Aksa'ya yapılan ziyaretinin ve Yahya'nın iman ve gelecekle yaptığı anlaşmanın ardından hikaye yeni bir evreye giriyor. Eğitim ve hazırlık çemberinden ilk güvenlik baskılarına, 1948 gençliğiyle özdeşleşmeden üniversitelerin nefes kesen rekabetini. Buradaki mücadele sadece toprak meselesi değil, kimlik, strateji ve kimin ne zaman ve nasıl harekete geçeceği meselesi. Tarihin arka sokaklarında bazen uykusuz gecelerin yaraları ve fısıldalarıyla isimlerini zamanın taşlarına kazıyan yüzler belirir. Yahya Sinvar bir isim değil, yaşayan bir efsanedir. Hayatının yaşam halısını mücadele ve direnişle dokuyan, yenilgilerin küllerinden doğan ve kuşatmaların ateşinde çelik olan bir adamdır. Filistin'in havasını barut ve gözyaşı kokusunun doldurduğu gençlik günlerinden kavrulmuş topraklardaki ayak izleri başka bir hikaye yazdı. Dünya Gazze'yi demir parmaklıklarıyla boğduğunda gelecek nesillere yer altında nefes almayı öğretti. Sinvar sadece bir komutan değildi. Umutsuzluktan doğan bir cesaretin sembolüdür. Hayatı maceralarla doluydu. İsrail hapishanelerinden karmaşık askeri planlara, ölümle boğuştuğu günlerden tarihin ayak izlerinin sessizliğinde nefes aldığı gecelere. Yahya'nın hikayesi Filistin ile sınırlı değil, en karanlık anlarda içindeki küçük diriliş ateşine tutunan herkese aittir. Bu podcast Hamas lideri Yahya Sinvar'ın Dikenler ve Karanfiller adlı kitabına dayanmaktadır. Yahya Sinvar Dikenler ve Karanfilleri 2004 yılında bir İsrail hapishanesindeyken yazmıştır. Fırtınaya dönüşen adam yazarla aynı adı taşıyan ve hikayesi direnişin ve fırtınaların ortasında yaşamının bir yansıması olan Yahya adında bir çocuğun hikayesini anlatıyor. Dinleyeceğiniz podcast, İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek isterseniz, iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Önceki bölümde umut dolu bir kalple Yahya'nın İslam Partisi grubunun Kudüs gezisine katılmaya karar verdiğini dinledik. İşgal altındaki toprakları ziyaret etmek için nadir bir fırsat olan bir gezi. El-Aksa Camii'nde Kur'an'ın sesi ve Kubbetü's-Sahra'nın güzelliği eşliğinde mekanın ihtişamı ve kutsallığı onu derinden etkiler. İbrahim, tutkusu ve bilgisiyle topraklarının tarihini ve gerçeğini Yahya ve arkadaşları için canlandırır. Dönüşlerinde Yahya dualarını asla terk etmeyeceğine ve geleceği için çok çalışacağına yemin eder. Artık verdikleri mücadelenin sadece toprak ve mekan değil, inanç ve kimlik mücadelesi olduğunu anlar. Şimdi bu hikayenin devamını dinliyoruz. Bu değerli mirası saldırgan İsrail işgalcilerinden korumayı başarabilecekler mi? Güneş doğarken bir otobüs dolusu üniversite öğrencisi daha gelir. Şimdi yüzden fazla kişi birer demir çubukla silahlanmıştır. Boş ellerden veya taşlardan yüzlerce kat daha iyi olan çubuklar. Herkes yerinde durur. Camiye büyük bir kalabalık gelir. Bir süre sonra Megariba kapısından saldıracaklar derler. Herkes o kapıya doğru yönelir ancak öğrenciler hala yerlerinde dururlar. Genel halktan daha organize görünen bir başka kalabalık grup. Onlar da öğrenci grubunu da fark ederler ve İbrahim'in liderleri olduğunu anlarlar. Bu nedenle birkaçı yanına gelir. Onu tanır ve kendilerini tanıtır. 1948'de işgal edilen topraklardan gelen dindar gençlerdendir. Hemen gruba katılır ve İbrahim'in ekibinin bir parçası olurlar. En belirgin özellikleri, nezaketleri ve sınırsız fedakarlık ve özveri istekleridir. İçlerinden biri artık dayanamayıp anlamlı bir şarkı veya mevail söylemesi uzun sürmez. Şöyle der, Mescid-i Aksa uğruna canımızı ve kanımızı feda etmeliyiz, gözyaşlarımızı tutamayız. Gözlerinden yaşlar akarken ellerindeki demir çubukları daha güçlü sıkarlar. Tapınak mütevellilerinin belirlediği gün geçer ve Mescid-i Aksa'ya yaklaşmaya cesaret edemezler. Yahya ve arkadaşları emin olmak için bir gün daha kalırlar. Tehlikenin geçtiğinden emin olduklarında öğle namazını Mescid-i Aksa'da kılarlar. Ardından cami avlusunun ortasında bir halka oluştururlar ve hocaları Şeyh Yunus, Allah yolunda ve Mescid-i Aksa'ya doğru yola çıkan bu gruptan bahseder. Şöyle der, Allah'ım, Mescid-i Aksa'yı düşmanların hilelerinden koru ve avlusunda bize cihat ve şehadet faziletini bahşet. Çok dua eder ve ardından herkes amin, amin der. Herkes ağlamaya başlar ve feryatlar yükselir. Duadan sonra otobüsle Gazze'ye dönerler. Mescid-i Aksa'yı ziyaret edip yurttaş Arapları görmek, onlara uluslarının başka yerlere göç ettirilmiş başka bir grubunu hatırlatır. Yahya, Arapları işgal altındaki topraklarda ilk kez görüyordu. Daha önce onlar hakkında çok az şey duymuştu. Ancak bu ziyarette onları tanıyor ve iyi nitelikleri, saf kalpleri ve samimi ruhları sayesinde kalplerini açıp ruhuna yerleştiklerini fark ediyor. En önemlisi de işgal yıllarındaki dayanıklıkları. Onları Arap olmaktan, Müslüman olmaktan ve Filistinli olmaktan ayırmaya yönelik tüm çabalara rağmen hala kimsenin hayal edemeyeceği kadar dayanıklılar. Yahya'nın kardeşi Muhammed, El Halil Üniversitesi'nde bir dizi içerden gençle tanışır ve aktivist kılığında arkadaşlarıyla birlikte Batı Şeria ve Gazze şeridindeki diğer üniversitelere seyahat eder, hareketlerinin aktivistleriyle görüşür ve onların faaliyetlerini ve pozisyonlarını koordine eder. Muhammed Fen Bilimleri Üniversitesi'nden onur derecesiyle mezun olur ve hemen Birzeit Üniversitesi Kimya Bölümüne öğretim görevlisi olarak atanır. Annesi mezun olup Gazze'ye dönmesini beklemektedir. Ancak bu atamayla birlikte zamanının çoğunu Batı Şeria'da geçireceği açıktır. Annesi için Muhammed'in Ramullah'taki yokluğu ve varlığı hem bir sorun hem de bir soruna çözümdür. Çünkü mezun olup döndükten sonra kesinlikle bir odaya ihtiyacı olacaktır. Ancak evde yer yoktur. Ramullah'taki ikametinden bahsederken en azından ilk yılı tıpkı öğrenimi sırasında olduğu gibi aynı ünitede önceki öğrencilerle geçireceğini söyler. Öğrenciler Mescid-i Aksa'ya yerleştikten sonra bir gece evde otururken bu konu hakkında konuşurlar. Yahya orada olduklarını söyler ve İbrahim'in sert bakışlarına rağmen artık geri adım atamaz veya onu durduramaz. Mahmud, İbrahim ve Muhammed'e hemen İslam hareketinin üyeleri olarak saldırır ve silahlı direnişe katılmamalarını ve siyasi ve halkçı faaliyetlerle yetinmelerini eleştirir. Bunun liderlerini suçlayıcı bir konuma soktuğunu, çünkü din adına birçok gencin aktif direniş için güçlerini kullanmasını engellediklerini söyler. Öğrencilik faaliyetleri onu siyasi tartışmalarda oldukça bilgili hale getirmiş görünen Muhammed şöyle cevap verir. Sizi duyan biri, topçularınızın durmadan ateş ettiğini ve operasyonlarınızın Yahudileri birkaç saat içinde kovalayacağını düşünür. Yıllardır silahlı direniş diye bir şeyin olmadığını ve ne olursa olsun başlangıçta engellenen zayıf çabalar olduğunu siz de biliyorsunuz. Öyle değil mi Paşa Mühendis? Ertesi gün Yahya, Muhammed ve İbrahim akşam namazı için camiye gittiklerinde gençler her zamanki gibi etraflarında toplanmışlardır. Şeyh Ahmet konuşmak ister ancak Muhammed fırsatı değerlendirerek şöyle der. Şeyh Ahmet, lütfen soruma cevap verin. Çünkü birçok kişi her fırsatta bize sorular soruyor ve şu soru tekrarlanıyor. İslamcıların vatanseverlik faaliyetlerindeki yani direnişteki rolü nedir? Şeyh Ahmet gülümser ve orada bulunanların yüzlerine ve etrafına bakarak şöyle der. Artık terbiye ve hazırlık aşamasındayız. Önce terbiye meselesinden ve büyük hedeflere ulaşmak isteyen milletlerin ve halkların geleceğini inşa etmedeki öneminden bahseder. Ardından kendi konusuna değinir. Böylece hazırlık ve yetiştirme veya yetiştirme ve terbiye kelimeleri aylar ve yıllar boyunca tekrarlanır. Yani Yahya'nın evinde, oğlu Abdülhafız'ın da bulunduğu Ümmü Abd'ın evinde veya üniversitede İslamcıların günümüzdeki silahlı direniş konusundaki tutumu hakkında her tartışma başladığında bu sözler dile getirilir. Ya da vatanseverlerden biri bu rolü sorduğunda İslamcı şöyle der: "Şu anda yetiştirme ve hazırlık aşamasındayız." Soruyu soran kişi genellikle İslam'ın ilk misyoneri olan Resulullah Hazreti Muhammed'den ve kılıçla cihadın başlamasından önceki yıllardaki eğitim ve misyonerlik faaliyetlerinden bahseder. Bir gün Yahya ve İbrahim eve geç döndüklerinde annelerinin çok endişeli olduğunu görürler. Polisin İbrahim'i ertesi sabah istihbarat üssüne gitmesini ve gecikmemesi konusunda uyaran bir tebligat getirdiğini öğrenirler. İbrahim ne üzgündür ne de yüzünde herhangi bir endişe veya korku ifadesi vardır. Annesine meselenin çok yaygın olduğunu ve aynı şekilde onlarca kişinin çağrıldığını söyler. Ona birkaç soru sorup serbest bırakırlar. Ertesi gün İbrahim üsse gider. Ancak kendisi ve kendisi gibi çağrılan diğer birkaç kişi akşama kadar tutulur. Ardından bölgesel istihbarat görevlisi Ebu Vedi'nin ofisine götürürler. Ebu Vedi ailesi, akrabaları, ikamet yeri ve eğitimi hakkında normal, sosyal sorular sorar ve İbrahim çok kısa cevaplar verir. Ebu Vedi onu kandırmaya ve daha fazla konuşmaya çalışır ancak İbrahim kısa cevap politikasına sadık kalır. Ardından üniversitedeki öğrencilik faaliyetlerini sorar. Ancak evet, hayır veya bilmiyorum dışında bir cevap alamaz. Ebu Vedi öfkelenir ve faaliyetlerinizi ve ilişkilerinizi bilmediğimizi mi sanıyorsunuz? Ne kadar inatçı ve dik başlı olduğunuzu bilmiyor muyuz der. İbrahim sessiz kalır. İstihbarat görevlisinin çığlıkları yükselir. İbrahim'i iter ve birkaç kez tokatlar. Tokat izleri kırmızıya döner ama İbrahim hareket etmez. Ebu Vedi bağırır. Eğitim ve hazırlık, eğitim ve hazırlık, neden sadece eğitim ve hazırlık? İbrahim ona bakar ve sakince neden bahsettiğini bilmiyorum der. Ebu Vedi güler. Bunu söyleyeceğini biliyordum. Başka bir şey beklemiyordum ama şunu bil ki bunları söylemeye devam ettiğini biliyoruz. Vatansever parti öğrencileri İsrail'e karşı yıkıcı faaliyetlerdeki rolünün ne olduğunu sorduğunda aynı şeyi yüzlerce kez tekrarlıyorsun ama seni izliyoruz. Bunu söyleyen herkesi tanıyoruz ve konuşmaktan başka bir şey yaptığın anda seni nasıl hapse atacağımızı biliyoruz. Fethiye teyze bir kız bebek doğurur ve ona Mona adını verir. Çok güzel, iyi huylu ve zarif bir kız. Oğlu Abdurrahim o sırada sadece yürüyor ve konuşuyor. Amcası Abdurrahman'a çok bağlı. Amca üniversiteyi bitirdikten sonra evlenmiş ve şimdi Rukiye adında bir kızı var. Amca yeğenini çok seviyor. Abdurrahim'i küçük elini tutuyor ve birlikte dışarı çıkıyorlar. Bazen dağlara, bazen de akşamları köyün arka sokaklarında yürüyorlar. Abdurrahim ne isterse dükkandan ona alıyor. Onu her zaman camiye götürüyor. Birlikte akşam namazını kılıyorlar. Abdurrahim amcasının yanında duruyor ve hareketlerini taklit ediyor. Abdurrahim nafile secdesi çok uzun sürdüğünde başını kaldırıp amcasının nasıl olduğunu izliyor. Eğer secdedeyse başını tekrar indirip secdeye gidiyor. Amcası, arkadaşı ve sınıf arkadaşı Cemil'i ziyaret etmek için her zaman El Halil'e gider ve Abdurrahim'i de yanına alır. Orada evde otururlar. Diğer arkadaşları da onlara katılır ve dini, siyasi, sosyal ve akla gelen her konu hakkında konuşurlar. İşgal altındaki topraklarda siyasi farkındalık açıkça artıyor. Özellikle de gençlik buluşma merkezlerinde. Üniversiteler, akademiler, liseler. Siyasi güçler ve ideolojiler arasındaki rekabet, özellikle de her akımın mümkün olan en fazla sayıda insanı çekmeye çalıştığı şu günlerde giderek artıyor. Örneğin üniversitelerde her grup öğrenci konseyi seçimlerini kazanmak için daha fazla öğrenci çekmeye çalışıyor. Bu rekabetler sırasında bazen küçük ve sınırlı çatışmalar yaşansa da bunlar genellikle hızlı ve sorunsuz bir şekilde çözülüyor. Ancak tüm bu alanlardaki İslami hareketin faaliyetleri, vatan hareketinin ve onun ön saflarında yer alan Fetih hareketinin büyük bir hassasiyetiyle karşı karşıya. Çünkü Filistin Kurtuluş Örgütü tarafından temsil edilen vatan hareketi, kendisini tarihi bir kurumun devamı ve Filistin halkının tek yasal temsilcisi olarak görüyor. Filistin halkı 10 yıllardır buna alışmış durumda. Arap Birliği, Batılı ülkeler, Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası kurumlar da bunu kabul ediyor. Bu durum yıllardır değişmeden devam ediyor. Ancak şimdi işgal altındaki topraklardaki İslami hareket aniden ortaya çıktı ve tuhaf bir hızla büyüyor. Birçok durumda Filistin Kurtuluş Örgütü gruplarının başlıca rakibi olarak görülüyor ve bazı durumlarda kazanmakla kalmıyor, hatta iyi istatistikler bile elde ediyor. Bu konu diğer iki sorunla birlikte vatan hareketi için son derece endişe verici. Birincisi, İslami hareket, işgalci rejime karşı silahlı mücadele yolunda hiçbir fiili sorumluluk kabul etmiyor ve ikincisi, Filistin Kurtuluş Örgütü'nün Filistin halkının yasal temsilcisi olarak tanımıyor. Bu hareketin liderleri ve öncüleri bunu kamuoyu önünde inkar etmeseler de teyit de etmiyorlar. Örgüt hakkında kendilerine soru sorulduğunda konuyu diplomatik yanıtlarla geçiştiriyorlar. Cevapları her zaman hayır ile evet arasında bir yerde, hayır ile evet arasında. İslami hareket, işgal altındaki toprakların çeşitli bölgelerinde güçlendikçe durum giderek daha endişe verici hale geliyor. Özellikle Gazze ve İslam Üniversitesi'nde bu hızlı büyüme birçok kişinin kendini tehlikede hissetmesine sebep oluyor. İdari ve öğrenci faaliyetleri yeniden başlar başlamaz çeşitli yerlerde sürtüşmeler ortaya çıkıyor. Bu sürtüşmeler genellikle üniversitelerde başlayıp çevredeki sokaklara ve ara sokaklara hatta kamplara kadar yayılıyor. Bir grup saldırıyor, diğeri tepki gösteriyor ve bir çatışma zinciri oluşuyor. Bazen fiziksel hasar bırakan çatışmalar. Ancak sorun sadece halk ve sokak düzeyinde değil. Yahya etkilerini evlerde de hissediyor. Çünkü Mahmud Fetavi, Hasan, Muhammed ve İbrahim İslami hareketin aktivistleri iken eniştesi gibi akrabaları ve komşularının bir kısmı ulusal cepheyi destekliyor. Bu durum şehirdeki en ufak bir çatışmanın anında evlerine girmesine yetiyor. Tartışmalar tırmanıyor. Biri sen başlattın diyor, diğeri hayır, kaos yaratan hep sensin diyor. Biri bağırır, sen kimsin ki böyle bir hakka sahipsin? Diğeri ise şöyle cevap verir, sen kim olduğunu sanıyorsun da herkes adına karar veriyorsun? Anne ortamı sakinleştirmeye çalışır. İki tarafı uzlaştırmaya, en azından fiziksel bir kavgaya dönüşmesini engellemeye çalışır. Ama sonuç genellikle aynıdır. Herkes diğerinin yüzünü görmemek için kendi odasına sığınır. Öfkelerini gizlemek için ya da belki de ne kadar üzgün ve öfkeli olduklarını daha fazla göstermek için. Bu arada üniversitede güçlü bir varlığı olan ve İslami harekette öncü bir rol oynayan İbrahim'e olağanüstü bir saygı gösterilmiştir. Bu saygı bazen kutsallık sınırını aşar. Yahya ona yakınlığı ve aynı üniversitede olması nedeniyle bunu çok iyi hisseder. Bu yüzden sürekli onun için endişelenir. Birinin İbrahim'e zarar vermesinden endişe eder. Yahya koşulları el verdiğince, elinden geldiğince yanında olmaya, ona bakmaya çalışır. Çünkü bazen habersizce ortadan kaybolur. Ondan hiçbir iz yoktur. Yahya parti toplantılarına katıldığında veya diğer aktivistlerle sokakta durduğunda yanına yaklaşmıyor. Önemli konulardan bahsettiklerini biliyor. Dışarıdan kimsenin, hatta Yahya'nın bile öğrenmesini istemedikleri şeyler. Duyduklarınız Mescid-i Aksa ziyaretinin heyecanıyla başlayıp, çağrıların, sorgulamaların ve siyasi bölünmelerin sert gerçekleriyle son bulan, eğitim, sabır ve pahalı kararlar arasında gidip gelen bir yolun devamıydı. Eğer bu anlatı size aydınlatıcı geldiyse, duyduklarınızı başkalarıyla paylaşın ve yorumlarınızı İran Radyo'nun internet sitesi iranradio.ir ve sosyal medya ağları üzerinden bize gönderin. Bir sonraki bölümde bu gelişmelerin izini süreceğiz. İbrahim'in çağrılmasının sonuçları, rekabetin üniversiteden sokaklara yayılması ve Yahya ile arkadaşlarının karşı karşı olduğu seçimler. Bir sonraki bölüme kadar Allah'a emanet olunuz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İman Nuru.
Değerli dinleyiciler, batılı insanların İslam dinine yoğun ilgilerini ve bu semavi dini benimseyerek Müslüman olmalarını ele aldığımız ve her programda bu insanlardan birini tanıttığımız İman Nuru adlı sohbetimizin bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Hep birlikte bugünkü bölümümüzü dinleyelim.
Kanadalı yeni Müslüman bayan Natasha Raju şöyle diyor. İslam dininde utanma duygusu taşımak Hristiyanlıktan farklıdır. Hicap sadece başı örtmek değildir. Hicap, insan amel ve davranışlarını kontrol altına alması demektir. Bu bir nevi Subhanallah'a karşı teslimiyettir. Hicap beni bir Müslüman olarak insanlara tanıtıyor ve onlar da bana daha fazla saygı gösteriyor. Ben hicapla kendimi daha çok güvende ve Allah katına daha çok yaklaştığımı hissediyorum.
Günümüz dünyasında her zamankinden daha çok maneviyat boşluğu yaşanıyor. Büyük medya organları birçok ülkeye nüfuz eden Batı yaşam tarzının propagandasını yapıyor. Bu tarzda yaşam, din ve maneviyata duyarsızlık ve maddiyat ve cinsel fesada bağımlılık temelinde kurulan bir yaşam tarzıdır.
Maalesef günümüzde dinler ve mezhepler ve çeşitli düşüncelerde bir nevi hurafelere ve muğlaklıklara kapıldığı için radikal maddiyatçılık ve fesattan şaşkına dönen insanların ruhi ve manevi ihtiyaçlarını da karşılayamamaktadır. Hatta bu dinlere kesin inanan insanların bile zamanla bu dinlerden soğuduğu söylenebilir.
Burada her türlü tahrifattan korunan son semavi din yani İslam dininin ise bu yüzden dünyevi ve hurevi huzur ve saadet arayışında olan insanların ilgisini çekmeye başladığı gözleniyor. Bayan Natasha Raju çocukluk ve ergenlik çağında Hristiyanlık öğretilerine inanan ama zamanla bu dinden uzaklaşan ve sonunda kurtarıcı inancını yani İslam dinini bulan insanlardan biridir.
Natasha Raju'nun ebeveyni göçmendir. Natasha Kanada'da dünyaya geldi. Annesi ve babası Hristiyan olan Natasha'nın dedesi ve anne tarafından amcası Müslümandır. Fakat yaşadıkları bölgeler birbirinden uzak olduğu için onlarla pek irtibatı bulunmamaktadır.
Aslında yeni Müslüman bayan Natasha, önceden Hristiyanlık inancına bağlı olan ve dini ayinlerine aktif bir şekilde katılan bir insandı. Natasha bu konuda şöyle diyor: "Pazar günleri kiliseye gitmek ailemizde bir adetti ve dini amellerimizi yerine getirirdik. Biz kilisenin faaliyetlerine katılır ve Noel bayramı gibi etkinlikleri kutlardık. Ben gerçek anlamda bir Hristiyandım ve Tanrı'ya inanırdım. Ebeveynim de güçlü imanı olan insanlardı ve bana dini meseleleri öğretmişti. Çocukluk çağında ebeveynimin bana öğrettikleri dini konuların hakkında pek bir sorunum yoktu ve Tanrı'yı sevdiğim için mutluydum. İsa'yı seviyorum, Hristiyan olduğum için mutluyum," diyordum.
Ancak Bayan Natasha Raju ergenlik çağına geldiğinde yaşının meraklı düşüncelerinin gereği bazı sorularla karşılaştı. Natasha Hristiyanlıkta yaygın olan amellerin ve inançların sebebini arıyordu. Natasha kuşkuları hakkında şöyle diyor: "Yaklaşık 17 yaşına geldiğimde inancımı sorgulamaya başladım. Neden Hristiyanlık hak dinidir? Neden Allah'a iman etmeliymişim? Neden İsa Mesih çarmıha gerildi? Bu gibi sorular kafamı kurcalıyordu ve işte o zaman inancım hakkında araştırmaya ve sormaya başladım. Fakat akılcı ve ikna edici cevap bulamadım ve böylece Hristiyanlığın benim için doğru yol olmadığını hissetmeye başladım."
Tam o sıralarda Natasha için Hristiyanlık ve kutsal kitabı İncil hakkında araştırma fırsatı doğdu. Natasha'nın kilise tarafından düzenlenen kurslara katılması gerekiyordu. Natasha bu konuyu da şöyle anlatıyor: "Gerçek kutsal kitapla pek güçlü bir ilişkim yoktu. Fakat bu kitap hakkında araştırma yapma ve onu anlamaya çalışma fırsatı buldum. Bizim çeşitli hocalarımız ve kurslarımız vardı ve eski çağ ve yeni çağ kitaplarını okuyor ve kutsal metinleri öğreniyorduk."
Tahran Radyosu.
Ancak İncil üzerine araştırmalar, Bayan Natasha'nın şüphelerini gideremediği gibi onları arttırmaya başladı ve sonunda dinsiz birine dönüştürdü. Natasha o günlerde inancı hakkında şöyle diyor: "Ben asla hiçbir dine bağlı değildim ve tamamen din karşıtı olmuştum. Zira dünyada tüm inançların yanlış olduğunu düşünüyordum. Ben neden dine ihtiyacım olduğumu anlayamıyordum. Ben her zaman manevi bir insan olduğumu söylüyordum fakat hiçbir dine inanmıyordum ve sadece Allah ile kişisel bir irtibatım vardı ama bu yeterli değildi." Gerçekte Natasha bir yandan Hristiyanlığın onu ikna edemediğini düşünüyordu fakat öbür yandan bu inanca bir alternatif de bulamıyordu.
Şimdiki İncil kitabı eski çağ ve yeni çağdan oluşuyor. Natasha Raju bu kitabı dikkatle okuduktan sonra sorularının cevabını bulamadığını fark etti. Zira bu kitap zamanla tahrifata uğramıştı. Gerçek İncil veya Yeni Çağ kitabı Yüce Allah'ın semavi kitabıdır ve vahiy yoluyla Hazreti İsa'ya nazil olmuştur. Ama maalesef bu kitap doğru biçimde derlenemedi ve bazı değişikliklere uğradı. Şimdiki İncil nüshaları o Hazret göklere uruç ettikten onlarca yıl sonra yazıldı ve doğal olarak her türlü yanlıştan arınmış semavi bir kitap olma özelliğini kaybetti.
Mevcut İncil nüshalarında Yüce Allah, Hazreti İsa aleyhisselam ve Hazreti Meryem sallallahu aleyha hakkında asla mantıklı ve kabul edilebilir olmayan konular yer alıyor. Bu tahrifatın en ünlü olanı üç tanrı veya teslis inancıdır. Bu yanlış inanca göre üç tanrıdan biri Hazreti İsa aleyhisselam sayılır ve aynı zamanda Allah'ın oğlu olarak belirtilmiştir. Oysa bu düşünce tamamen yanlıştır.
Tevrat veya Eski Çağ kitabı da Babil Kralı Bahtulnasr'ın M.Ö. 586 yılında düzenlediği saldırıda yok edilmiş ve Yahudiler yaklaşık 111 yıl sonra bu kitabı yeniden yazmaya çalışmış ve sonuçta büyük tahrifata uğramıştır. Oysa Kur'an-ı Kerim vahiy yoluyla nazil olduktan sonra hemen yazılan bir semavi kitaptır ve derlenirken de şiddetle korunmuştur. Nitekim Yüce Allah da Kur'an-ı Kerim'i her türlü tahrifata karşı koruyacağını Hicr suresinin 9. ayetinde vaat etmiş ve şöyle buyurmuştur. Biz Kur'an'ı nazil ettik ve onun kesin koruyucusuyuz.
Yine bu büyük ilahi kitapta eski peygamberlerin kitaplarının tahrifatı hakkında Bakara suresinin 79. ayetinde şöyle okumaktayız. Elleriyle kitap yazıp sonra onu az bir bedel karşılığında satmak için bu Allah katındandır diyenlere yazıklar olsun. Elleriyle yazdıklarından ötürü vay halini onların ve kazandıklarından ötürü vay halini onların.
Natasha Raju tahrifata uğrayan Hristiyanlığı bir kenara bıraktıktan sonra Allah'a olan inancını korumaya devam etti. Fakat onun yaratan Rabbini doğru olarak tanıması ve onunla doğru irtibat kurması ve doğru yaşamayı öğrenmesi gerektiğini hissediyordu. Natasha gençlik çağında birçok batılı insan gibi İslam dini hakkında garezkar batı medyası üzerinden yanlış bilgilere sahipti. Ve bu yüzden bu semavi din hakkında hiçbir olumlu duygusu yoktu.
Natasha Raju bu konuda da şöyle diyor. Ben de birçokları gibi maalesef İslam'la ilgili bilgilerimi medyadan öğrenmiştim. Bu yüzden İslam dini bana cazip gelmiyordu ve Araplara karşı olumsuz bir bakışa sahiptim. Gerçi bu yanlıştı ama benim zihniyetim olumsuzdu. Ben hicabı olan ve başını örten kadınları görüyordum ama bunun sebebini bilmiyordum ve hakkında hiçbir bilgim de yoktu. Bunlar beni İslam'a yönelmeye teşvik edecek şeyler değildi. Böylece Bayan Natasha Raju İslam hakkında doğru bilgisi olmadığını düşünmeden Batı medyasının İslam karşıtı propagandaların etkisi altındaydı.
Sonunda Natasha Raju da gerçek İslam'la tanıştı ve bu semavi dinin güzelliklerini öğrenerek doğru yolu buldu. Natasha'nın bu tanışması bir namaz sahnesini görmekle başladı. Natasha macerayı şöyle anlatıyor. 20 yaşıma geldiğimde İslam dini hayatıma girdi. Birini gördüm, namaz kılıyor ve Allah karşısında secde ediyordu. Secdeyi araştırdım ve çeşitli cevaplar aldım. Ancak o sahne aklımdan çıkmayan cazip bir sahne oldu.
Namaz kulun yaratanla en güzel ve en arifane ilişki biçimidir. İslam peygamberi namazdan müminin yüreğinde bir nur şeklinde söz ediyor. Ancak namaz amelleri arasında secde etmek, kulun Allahu Teala huzurunda huzur içinde oluşunun doruk noktası sayılır. Nitekim Fetih suresinin son ayetinde şöyle okumaktayız. Muhammed Allah'ın elçisidir. Beraberinde bulunanlar da kâfirlere karşı çetin, kendi aralarında merhametlidirler. Onları rükûya varırken, secde ederken görürsün. Allah'tan lütuf ve rıza isterler. Onların nişanları yüzlerindeki secde izidir. Bu onların Tevrat'taki vasıflarıdır. İncil'deki vasıfları da şöyledir.
İmam Sadık Aleyhisselam da secdenin önemi hakkında şöyle buyuruyor. Kulun Allah'a en yakın duruşu secdede ve ağlarken sergilediği duruştur.
Böylece Bayan Natasha Raju, İslam dinini Batı'nın tüm propagandalarına rağmen Rahman ve maneviyat dini olduğunu fark etti ve hakkında araştırma yapmaya başladı. Natasha şöyle diyor: "İslam dinini barış ve kardeşlik habercisi olan en mükemmel din olarak buldum ve böylece Natasha İslam dinini benimsedi."
Bayan Natasha Raju hijab üzerine de detaylı araştırma yaparak ilginç sonuçlara ulaştı. Natasha bu konuda da şöyle diyor: "İslam dininde utanma duygusu taşımak Hristiyanlıktan farklıdır. Hijab sadece başı örtmek değildir. Hijab insan amel ve davranışlarını kontrol altına alması demektir. Bu bir nevi Subhan Allah'a karşı teslimiyettir. Hijab beni bir Müslüman olarak insanlara tanıtıyor ve onlar da bana daha fazla saygı gösteriyor. Ben hijabla kendimi daha çok güvende ve Allah katına daha çok yaklaştığımı hissediyorum."
Değerli dinleyiciler, Batılı insanların İslam dinine yoğun ilgilerini ve bu semavi dini benimseyerek Müslüman olmalarını ele aldığımız ve her programda bu insanlardan birini tanıttığımız İman Nuru adlı sohbetimizin bir başka bölümünü dinlediniz.
Arzu ettiğiniz takdirde programlarımızı Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan da takip edebilirsiniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İyi Yaşamak Sanatı.
Muhterem dinleyiciler, İyi Yaşamak Sanatı isimli programımızda sizlerle birlikteyiz. Yaşam bize hibe edilen bir nimettir. Yaşam iyilikler, kötülükler, inişler, çıkışlar ile doludur. Kah çok zor, kah da çok içe sinen bir şekilde geçmesiyle zamanın akışını unutturur. Zorluklar gerçekte her kişinin hayatının deneyimleridir. Hayatın zorluklarından ve lezzetlerinden geçici olacağını bilmek, insanın zorluklarda sabırsızlanmanın ve sevinç dolu anlarda bile kendini kaybetmesini engellemek için yeterlidir. Bundan dolayı her insan kendisi için en iyileri yaratıp yaşama nimetinden de en iyi şekilde yararlanmalıdır. Biz irademiz, azmimiz ve deneyimlerden ders çıkarmamız ile ümitsizliği ümide, mağlubiyeti galibiyete ve gözyaşlarını gülüşlere çevirmeye kadiriz. Bunun için daha iyi yaşamak sanatını bilmemiz gerekiyor. Bunu bilirsek hayatımızın her anında mutluluk ve neşeyle yaşayacağız. Mükemmel anlar yaratmak bizim elimizdedir. İyi Yaşamak Sanatı adlı programımız ile yeni bir başlangıca hazır mısınız? Bu yeni başlangıç sizin hayatınızda yeni sayfalar açıp hayatınızın kalitesini artıracaktır. Biz mutlu ve bahtiyar yaşamak için ortak bir ilkeye veya kurala erişmek istiyoruz. Halbuki böyle bir sihirli ilacın dış dünyadaki varlığı söz konusu bile değildir. Her insanın isteklerinin ve zevklerinin başka insanlara kıyasla farklı olmasından dolayı bütün insanların başarılı olması ve isteklerine ulaşması için de ortak bir ilke veya yasa söz konusu olamaz. Böylece her insan daha iyi yaşamak için kendine özgü bir yol seçmelidir. Bütün bunlara rağmen daha iyi yaşamak için genel olarak belli kurallar mevcuttur. Din alimleri, düşünürler ve psikologların sözlerinde bu kurallara rastlamak mümkün. Bu sözlere ve özdeyişlere dikkat ederek daha sağlam yollarda yürünebilir. Bu büyük insanlar ve uzmanlar daha iyi yaşamak için gereken ilk adımın insanın zihninde atılmasını düşünüyorlar. Psikologlar insanın zihninin olağanüstü bir güce sahip olduğunu hatırlatırken şöyle bir düşünceye sahipler. Sizin başınıza gelen bütün olayları sizin düşünceleriniz belirleyip kontrol ediyor. İnsan kendi düşünce tarzını değiştirmeye gücü yetiyor. Hayatında yaşanan olaylardan ve hatalardan çıkarılan dersler sayesinde her insan kendi yolunu analiz edecek potansiyele sahip oluyor. Örneğin bir insan yıllar önce başka bir karar alması halinde şimdi daha iyi bir yaşama sahip olabileceğini ancak hatalı bir karar vermekle sorunlu bir hayat yaşadığını kolayca anlayabilir.
Tahran Radyosu.
Bazı insanlar ise akıl yormak ve düşürmeye talip insanlar olmadıklarından dolayı şöyle bir kanıya sahipler. Oluruna bırak. Bu tip insanlar daha iyi yaşamaya talip olmayanlardır. Bunlar kendilerine bir yaprak gibi rüzgara bırakmışlardır. Aklı bir kenara bırakıp işler hakkında düşünmemek insanı büyük sorunlarla karşı karşıya bırakır. İslam peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve ilahi peygamberler ise halkın aklının ve düşüncesinin yetiştirilmesi ve terbiyesi için her türlü çabayı göstermişlerdir. Hazreti Muhammed Mustafa Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Müslümanları işleri üzerinde akıl yormaya ve düşünmeye yönlendirip daha iyi yaşama sahip olmalarını istiyordu. Düşünce ruhun yetiştiricisi ve tamamlayıcısıdır. Düşünmek ile hatalar azalır ve insanın ruhsal potansiyelleri de dışarı vurur. Düşünce ve fikir varlık aleminin gerçeklerine giden yolları bize sunar. İyilikler ve ilgili düşünceler devam etmesi halinde insan da yavaş yavaş iyiliğe doğru harekete başlayıp davranışları da güzel ve layık olur. Bu gerçekler vahiy hanedanı imamlar ve peygamberlerimizden rivayetlerde de değinilen konulardır. İmam Sadık Aleyhisselam bu konuyla ilgili şöyle buyuruyor. Düşünce insanı iyiliklere ve bunları uygulamasına yöneltir. Her kişi fikir ve düşüncesiyle vücudunda saklı olan büyük güçleri yüzeye çıkarıp fiilen kullanması ve uyandırması gücüne sahiptir. Bu mesele ise insanın daha iyi yaşamasına yol açacaktır.
Oh. Doğru ve derin düşünme yolunda en büyük engellerden biri de insanın günlük hayatında farklı düşüncelerin ve fikirlerin hücumuna maruz kalıp zihninin karışmasıdır. Kimi zamanlar insanlar eskide yaşadığı acı hatalar ile uğraşıp düşünceye dalar. Ancak bu düşünme tarzı bir işe yaramayacaktır. Tam tersi insanın neşesini kaçırıp onun güçlerini de zayıflatmış olacaktır. Kötü hatıraları düşünmek insanın enerjisini de dikkat çekici bir derecede sömürür. Bu yüzden insanların düşüncelerini kontrol etmesi de kaçınılmaz ve zaruri görünmektedir. Düşüncenin kontrolü ve düzeltilmesi de insanların en kadim zamandan beri peşinde olduğu bir arzudur. İnsanoğlunun en önemli özelliklerinden ve başka varlıklar karşısındaki ayırıcı özelliği olan düşünme ve fikirden en iyi şekilde yararlanıp doğru düşünme tekniğini de öğrenmesi lazım. Masum Ehl-i Beytimizden edilen rivayetler ve Kur'an-ı Kerim'de de düşünmenin en güzeli gerçekleri ve varlık ve yokluk meselelerini araştıran düşünme tarzıdır. Bunun örnekleri ise Allah'ı, alemi ve insanı tanımaya çalışmaktır. İmam Sadık Aleyhisselam bu konuyla ilgili şöyle buyuruyor. Kullar akılları ile kendi Allah'ını tanıyıp kendilerinin yaratılmış olduklarını anlarlar. İmam Ali Aleyhisselam ise şöyle buyuruyor. Akıl aracılığı ile Allah'ı tanımak daha devamlı bir hale gelir. İnsan daha iyi yaşamak için varlık alemi, yaratan ve onun sonsuz gücü üzerinde fikir yürütmesi lazım. Eşsiz yaradana sırtını yaslamak ve güvenmek insana huzur veren bir olaydır. Allah'ın sonsuz gücüyle insanın arkasında olduğunu ve insanı koruduğunu hatta ondan istediğini icabet edeceğini bilmek birçok kaygı ve boş düşüncenin insandan uzaklaşmasına neden olur. Yaradanı tanımak ve ona elden geldiğince yakınlaşmak insanın kalbini parlatır ve aklın daha fazla gerçekleri kavraması için zemin hazırlar. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'in Âl-i İmran suresinin 191. ayetinde bu konuyla ilgili şöyle buyuruyor. Onlar ayaktayken, otururken ve yanları üzerinde yatarken Allah'ı anarlar. Göklerin ve yerin yaratılışı üzerinde düşünürler. Rabbimiz bunu boş yere yaratmadın. Seni eksikliklerden uzak tutarız. Bizi ateş azabından koru derler. Kur'an-ı Kerim bu kişileri akıl ehli olarak adlandırır. Yani akıl ehli Allah'ı her durumda yad eden ve alemlerin yaratılışını düşünen insanlar olarak tanıtır. Bu insanlar alemin yaratılışını düşünmeleriyle tedbirli ve en güzel yöneten bir yaratanın varlığını anlarlar. Bu onların daimi zikridir. Onlar bu alemin ötesinde Allah'ın ceza ve mükafat vereceği sonsuz bir hayatın var olduğunu anlayan insanlardır. Kur'an-ı Kerim açısından akıl sahipleri ahiret aleminin ve diğer alem olmadan yaratılışın temelden batıl olacağını anlayanlardır. Onlar Allah'tan rahmet dileyenlerdir. Bu düşünce tarzı insanı iyiliklere çağırıp onun kötü ve güzel olmayan davranışlardan sakındırır. İşte bu düşünce tarzı insan için daha iyi bir yaşam vaat ediyor. Varlık alemini, ahiret alemini düşünmek ve Allah'ın hiçbir işinin hedefsiz ve boş olmadığına kanaat getirmesi ve yaratılıştan güdülen amacın insanın iyilikleri ve kemale doğru yetiştirilmesi olduğuna inanmak, ahlakı da güçlendiren bir etkendir. Bu doğrultuda yürüyen bir insan faziletlere kötü huylardan ayırt edebilir ve her daim faziletler ve iyilikler tarafından adım atmayı da seçer. İmam Sadık Aleyhisselam aklın bu boyutu ile ilgili şöyle buyurmaktadır. Asıl akıl, iyi ameli kötü ve güzel olmayan amelden ayırabilen akıldır. Şimdi ömrünün her anına daha dikkatli bakmanın zamanıdır. Ömrünü nasıl geçirmişsin? Acaba düşünme ve akıl yormayı mı seçmişsin yoksa sadece denemekle mi meşgulsun? Tabii en iyi yol akıl ve düşünme yoludur. Bundan ötürü daha iyi yaşamak için ilk olarak aklını öne çıkarıp düşünmekle başlayalım. Yaşam dediğin hareketlilik demek. Yaşam dediğin coşku demek. Yaşam dediğin yeni gece, yeni gün, yeni düşünce demek. Muhterem dinleyiciler, İyi Yaşamak Sanatı isimli programımızı dinlediniz. Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı ıtır. Değerli dinleyiciler, Kalıcı Itır isimli sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameneyi'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretileri hakkındaki açıklamalarını sizlere aktaracağız. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameneyi, ilahi maneviyat sayesinde kazanılan huzurun gönüllerde umudun canlanması ve gençlerde umutsuzluğun engellenmesine sebep olduğuna işaretle bunun bir nevi peygamber ile biat anlamında olduğunu belirtiyor. Bugünkü sohbetimizde de yine bu konuya değinmek istiyoruz. Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de peygamber ile biat konusunda şöyle buyuruyor. Şüphesiz Allah ağaç altında sana biat ederlerken inananlardan hoşnut olmuştur. Gönüllerinde olanı bilmiş, onlara huzur, güven duygusu vermiş. Ey bizim peygamberimiz! Biz seninle biat edenleri, Allah-u Teala bunların kalbinde ne olduğunu biliyor. Bu samimi motivasyon ile yapılan bu biat, Allah-u Teala'nın onların kalplerine huzur ve sükunet nazil etmesine sebep oluyor. Kalplere huzur nazil olunca endişeler yok olur, kaybolur. Ümitsizlik yok olur. Günümüzde düşmanın en önemli çalışmalarından biri, ümitsizlik oluşturmak ve umutsuzluğa kaptırmaktır. Çeşitli alanlarda gençleri umutsuz ediyorlar, yaşlıları umutsuz ediyorlar, eski inkılapçıyı umutsuz ediyorlar. Bu ilahi huzur ve sükunet insana umut verir. Peygamber ile biat böyledir. Bugün siz inkılap ile biat edince ve biatinizi yeniler ve tazeleyince peygamber ile biat etmiş olursunuz. İmam Hümeyni ile biat eden, peygamber ile biat etmiştir. İmamın inkılapçı çizgisini canlı tutup, onun parçalanmasına izin vermeyince, eskimesine izin vermeyince, aslında peygamber ile biat etmişsiniz. Peygamber ile biat edince de o zaman, Allah ise peygamberine ve inananlara huzur ve güvenini indirmiş. Bu ayette onlara huzur, güven duygusu vermiştir. Allah-u Teala gönüllere huzur verecektir. Huzurunuz olunca güven duyduğunuzda o zaman düşmanla mücadele alanında şaşırmazsınız. Umutsuzluğa kapılmazsınız. Sarsılmazsınız. Bugün bu sükunet ve huzur nedeniyle insan İran halkının Amerika ve komplolarına karşı kesin zafer kazanacağından emin olabilir. Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretileri hakkındaki açıklamalarıyla ilgili kalıcı ıtır sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik. Tekrar beraber olunca edeyin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca sabah yayınlarımızı İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden de yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Thank you.